Ayrım 6.
Biz tehlike sevgisinin, çalışkanlık ve korkusuzluk alışkanlığının türküsünü çağıracağız. 2. Şiirimizin temel öğeleri gözü peklik, yiğitlik ve başkaldırma olacaktır. 3. Bugüne dek edebiyat düşünce dolu durağanlığı, kendinden geçmeyi ve uyuşukluğu övmüştür. Bizse saldırgan devingenliği, ateşli uykusuzluğu, sekerek koşmayı, takla atmayı, suratları yumruklamayı ve yumruk yumruğa kavgayı yücelteceğiz. 4. Biz dünyanın görkeminin yepyeni bir güzellikle, hızın güzelliğiyle zenginleştirildiğini ilan ediyoruz. Dört bir yanı alev kusan yılanlar gibi kocaman borularla donatılmış bir yarış otomobili. Şarapnel gibi kayarcasına, kükreyerek giden bir otomobil bizce semendirek utkusundan çok daha güzeldir. 5. Yörüngesinde hızla dönüp duran yeryüzünün hızını direksiyon başında sıfıra indiren insan türküsünü çağıracağız. 6. Şair ilkel öğelerin taşkın arzularını çoğaltmak için kendini çılgınlığa, görkemliliğe ve bolluğa adamalıdır. 7. Kavga dışında güzellik düşünülemez. Saldırganlık olmaksızın bir başyapıt yaratılamaz. Şiir, bilinmeyen güçlere karşı girişilen şiddetli bir saldırı olmalıdır. İnsanın önünde bu güçlere boyun eğdirmelidir. 8. Yüzyılların en uç uzantısına duruyoruz biz. Olanaksızlığın gizemli kapılarını zorlamak varken neden durup da arkamıza bakalım? Zaman ve yer dün öldüler. Daha şimdiden mutlakta yaşamaya başladık. Çünkü sonsuz olan, her zaman, her yerde var olan hızı yarattık. 9. Biz savaşı, dünyadaki tek sağlık verici şeyi, militarizmi, yurtseverliği, anarşistin yıkıcı kolunu, güzel, öldürücü fikirleri, kadının aşağılanmasını yüceltmek istiyoruz. 10. Müzeleri, kitaplıkları ortadan kaldırmak, ahlakçılığa, kadın haklarına, tüm çıkarcı ve yararcı alçaklıklara karşı savaşmak istiyoruz. 11. Biz çalışmanın, eğlenmenin ve baş kaldırmanın heyecanı içinde yüzen büyük kalabalıkların türküsünü çağıracağız. Büyük modern kentlerde devrimin çok renkli ve çok sesli çalkantısını, geceliğin kocaman elektrikli ayların altında gizli silah yapım evlerinin ve atölyelerinin titreşimlerini, duman soluyan kara yılanları yutan obur istasyonları, bacalarından çıkan duman şeridiyle bulutlardan sarkıtılmış gibi duran fabrikaları, güneşi içmiş ırmakların iki yanındaki şeytanca çaçallar üzerinde cambaz gibi atlayıp geçen köprüleri, burunlarıyla ufku koplayıp duran serüvenci transatlantikleri, rayların üzerinde uzun borularla koşumlanmış kocaman çelikten atlar gibi zıplaya zıplaya giden geniş göğüslü lokomotifleri, motorun sesi çırpınan bayrakları, coşkulu bir kalabalığın bağırışını anımsatan uçakların kayarcasına uçuşunu yücelteceğiz. Dipnot: Joshua J. Taylor, Futurism, Doubleday, CO 1909, sayfa 124. Marinetti'nin tek ve sanayi ile ilgili ölümsever yorumunu Walt Whitman şiirlerindeki derin yaşamsever yorumla karşılaştırmak ilginç olacaktır. Whitman, Brooklyn Araba Vapurunda adlı şiirinin sonunda şöyle diyor. Gelişin kentler, getirin yüklerinizi, gösterilerinizi, kocaman yeterli ırmaklarınızı. Genişleyin, genişlemekten daha ruhsal bir şey yok belki. Koruyun yerlerinizi, onlardan daha uzun ömürlü nesne yok. Beklediniz, hep bekliyorsunuz. Siz ey sağır, güzel bakanlar. Özgürce kabul ediyoruz sizi artık ve doyumsuzuz bundan sonra. Kaçıramayacaksınız kendinizi bizden, esirgeyemeyeceksiniz artık. Kullanıyoruz, bir kenara atmıyoruz sizi, içimize ekiyoruz sürekli. El atmıyoruz dibinize, seviyoruz sizi, siz de kusursuzsunuz. Sonsuzluğa yönelmiş, bütünlüyorsunuz yarçalarınızı. Büyük ya da küçük, bütünlüyorsunuz parçalarınızı, ruha yönelmiş. Ya da Açık Yol türküsünün sonunda, yoldaş, elimi uzatıyorum sana, sevgimi veriyorum, paradan değerli, kendimi veriyorum sana, vaizlerden, yasadan önce. Sen de bana verir misin kendini, yola düşer misin benimle, ikimiz bir olalım mı yaşadığımız sürece? Whitman, ölümseverliğe karşı oluşunu şu dizedekinden daha iyi dile getiremezdi. Geçmek, ah yaşamak, hep yaşamak, geride bırakmak cesetleri. Marinetti'nin sanayiye karşı tutumunu Walt Whitman'inkiyle karşılaştırırsak, sanayi üretiminin ille de yaşam ilkelerine ters düşmediği açıkça ortaya çıkıyor. Burada sorun, yaşam ilkelerinin mekanikleşme ilkelerine boyun eğip eğmediği ya da yaşam ilkelerinin ağır basıp basmadığındandır. Açıktır ki sanayileşmiş dünyamız bugüne dek şu sorunun yanıtını bulamamıştır. Bugün yaşamlarımızı yönetmekte olan örgütsel sanayileşmenin yerine insancıl bir sanayileşme nasıl yaratılabilir? Bireysel ve toplumsal narsizm. Freud'un en verimli, en geniş kapsamlı bulgularından biri de narsizm kavramıdır. Freud kendisi de bu kavramı en önemli bulgularından biri saymış, psikoz, narsist nevroz, sevgi, hadım edilme korkusu, kıskançlık, sadizm gibi önemli olgularla ezilen sınıfların yöneticilerine boyun eğmeye hazır olmaları gibi kitlesel olguların anlaşılmasında bu kavramdan yararlanmıştır. Bu bölümde ben Freud'un düşünce çizgisini izleyerek narsizmin ulusçuluk, ulusal nefret, savaşın ve yıkıcılığın ruhsal dürtüleri konusundaki rolünü incelemek istiyorum. Bu arada narsizm kavramının Jung'un ve Adler incelemelerinde hemen hemen hiç ele alınmadığını, Haninkiler de bu kavrama gereken önemin verilmediğini kısaca belirtmek isterim. Ortodoks Freudçu kuram ve tedavide bile narsizm kavramı bebeğin narsizmiyle psikozlu hastanın narsizmini incelemekten öteye geçemez. Bu belki de Freud'un adı geçen kavramı libido kuramının içine sıkıştırmasından, bu yüzden de kavramın ne denli yararlı olabileceğinin yeterince anlaşılamamasından doğmuştur. Freud şizofreniyi libido kuramı açısından açıklayabilmek amacıyla yola çıkmıştır. Şizofren hastada nesnelere karşı, gerçekte ya da düşlerde, hiçbir libido ilgisi görülmediğine göre Freud şu soruyu sormaya yetinmiştir. Şizofrenide dıştaki nesnelere yönelmeyen libido nereye harcanıyor? Dipnot, Freud on Narcissism, Standard Edition, London, Hogarth Press, 1959, Cilt 14, sayfa 74. Freud bu soruyu şöyle yanıtlamıştır. Dış dünyadan soyutlanan libido egoya yöneltilir. Böylece narsizm diye adlandırılabilecek bir tutum doğar. Dipnot AG'ye sayfa 75. Freud başlangıçta libidonun büyük bir depoda toplanır gibi egoda biriktirildiğini, sonradan nesnelere yöneltildiğini ama kolaylıkla onlardan soyutlanıp gene egoya yöneltilebileceğini varsaymıştır. Bu görüş 1922'de Freud'un önceki görüşünden bütünüyle vazgeçmemesine karşın idili libidonun en büyük deposu olarak kabul etmemiz gerekir demesiyle değişmiştir. Dipnot, Freud'un bu gelişmeyi incelemesine bakınız AG'ye ek B Standard Edition cilt 19 sayfa 63. Bununla birlikte libidonun başlangıçta egoda mı yoksa itte mi ortaya çıktığı konusundaki kuramsal sorunun kavramın kendisi açısından bir önemi yoktur. Freud şu temel fikrini hiçbir zaman değiştirmemiştir. İnsan ilk durumda erken bebeklik çağında dış dünyayla henüz ilişki kurmadığı narsizm, birincil narsizm durumundadır. Sonra normal gelişmesi sırasında çocuğun dış dünyayla olan libido ile ilgili ilişkilerinin çapı ve yoğunluğu artmaya başlar. Ama insan birçok durumlarda, bunların en ağır olanı deliliktir, libido bağlılığını nesnelerden soyutlayıp kendi egosuna yöneltir. İkinci narsizm. Ne var ki normal gelişme durumunda bile insan yaşamı boyunca bir ölçüde narsist kalabilir. Dipnot, Freud, Totem ve Tabu, Standard Edition, Cilt 13, sayfa 88-89. Normal bir kişide narsizmin gelişmesi nasıl olur? Freud bu gelişmenin ana çizgilerini belirlemiştir. Aşağıdaki bölüm onun bulgularının kısa bir özetidir. Ana rahmindeki cenin mutlak bir narsizm durumu içinde yaşar. Freud, doğmakla mutlak narsizmden, kendine yeterli narsizmden değişen dış dünyanın algılanmasına, nesnelerin keşfedilmesine doğru bir adım atarız der. Dipnot, Freud, Grup Psikoloji, Standard Edition, Cilt 18, sayfa 130. Bebeğin dıştaki nesneleri kendi başlarına ben olmayan nesneler olarak algılayabilmesi aylar sürer. Narsizmine indirilen darbelerle dış dünyayı ve bu dünyanın yasalarını gittikçe daha çok tanıyarak insan ister istemez başlangıçtaki narsizmini nesne sevgisine dönüştürür. Ama der Freud, insan dışta libidosuna nesne bulsa da her zaman bir ölçüde narsist kalır. Dipnot, Freud Totem ve Tabu Standard Edition cilt 13 sayfa 89. Gerçekten de bireyin gelişmesi Freud'un deyişiyle mutlak narsizmden nesnel düşünme ve nesne sevgisi geliştirme yetisine doğru bir evrimdir. Bununla birlikte bu niyeti belirli sınırları aşmaz. Normal, olgun kişi narsizmini bütünüyle yok edemese de toplumca onaylanan en az duruma indirilmiş bir kişidir. Freud'un bu gözlemi gündelik yaşam deneyleriyle de doğrulanır. Öyle anlaşılıyor ki her insanda ulaşılamayacak, her türlü çözülme çabasına karşı direnen narsist bir çekirdek kalır. Freud'un teknik diline alışık olmayanlar belki de bu olgunun daha somut bir tanımı verilmedikçe narsizmin ne denli gerçek ve güçlü olduğunu açık seçik göremeyeceklerdir. Bundan sonraki sayfalarda ben böyle somut bir tanım vermeye çalışacağım ama bu işe girişmeden önce terimlerle ilgili bir açıklama yapmak istiyorum. Freud'un narsizm konusundaki görüşleri cinsel enerji, libido, görüşü üzerine kurulmuştur. Daha önce de belirttiğim gibi bir mekanik libido kavramı narsizm kavramının geliştirmesini sağlamaktan çok engellemiştir. Bence narsizm kavramından daha iyi yararlanabilmek için cinsel dürtü enerjisiyle aynı şey olmayan ruhsal enerji kavramını kullanmak çok daha yerinde olacaktır. Bunu Jung yapmıştır. Bu görüş Freud'un cinsellikten arınmış libido görüşünde bir ölçüde kabul edilmiştir. Ne var ki cinsel olmayan ruhsal enerji görüşü Freud'un libido kuramından ayrılsa da libidoya benzer bir enerjidir. Bu kavram belli bir yoğunluğu, belli bir yönelişi olan ancak belirtileriyle görülebilen ruhsal güçleri kapsar. Bu enerji bireyi dış dünya ile ilişkileri içinde olduğu gibi kendi içinde de bağlar, bütünleştirir ve birleştirir. Bu görüşte Freud'un yaşamı sürdürme dürtüsünün yanı sıra cinsel içgüdü enerjisinin, libidonun, insan davranışlarında tek önemli dürtü olduğunu ileri süren ilk görüşü kabul edilmese, bunun yerine daha genel bir ruhsal enerji kavramı kullanılsa da, aradaki ayrım birçok kişinin dogmatik bir yaklaşım içinde düşünmek istediği ölçüde büyük değildir. Ruh çözümleme diye adlandırılabilecek her türlü kuram ya da tedavide en önemli nokta, insan davranışlarının devingen oluşudur. Buna göre davranışlar çok büyük güç yüklü dürtülerle yönetilir. Bu güçler tanınmadıkça davranışların anlaşılması, önceden belirlenebilmesi olanaksızdır. İnsan davranışlarının devingen olduğu görüşü Freud'un kuramının çekirdeğini oluşturur. Bu güçlerin kuramsal açıdan nasıl görüldüğü, mekanik maddeci açıdan mı yoksa insancı gerçekçi açıdan mı yorumlandığı önemli bir sorudur. Ama bundan daha önemli olan asıl sorun, insan davranışlarının devingenlik açısından yorumlanmasıdır. Narsizmi tanımlamaya iki aşırı örnekle başlayalım. Yeni doğmuş bir bebeğin birincil narsizmi ile bir delinin narsizmi. Yeni doğmuş bebek daha dış dünya ile ilgili kuramamıştır. Freud'un terimleriyle söylersek, libidosu henüz dıştaki nesnelere yönelmemiştir. Başka biçimde söylersek bebek için dış dünya diye bir şey yoktur. Öylesine yoktur ki bebek benle ben olmayan arasında bir ayrım yapamaz. Bebeğin dış dünyaya ilgi duymadığını, o dünyanın içinde olmadığını bile söyleyebiliriz. Bebek için var olan tek gerçeklik kendisidir. Kendi bedeni, bedeninde duyduğu üşüme ve sıcaklık, susama, uyku gereksinmesi, başka bir bedenin yakınlığı ve benzeri gibi bir takım fiziksel duyumların algılanmasından oluşur bu gerçeklik. Bir akıl hastası da temelde bebekten çok farklı bir durumda değildir. Ama bebekte dış dünya, gerçeklik olarak henüz ortaya çıkmamışken akıl hastasında dış dünya gerçekliğini yitirmiştir. Örneğin sanrılarda duyumların dış olayları kaydetme işlevlerini yitirdiğini görürüz. Duyumlar ancak dış dünyadaki nesnelere gösterilen duyumsal tepkiler gibi öznel deneyleri kaydeder. Paranoya kuruntularında da aynı mekanizma işler. Örneğin öznel duygular olan korku ya da kuşku öylesine nesneleştirilir ki paranoid kişi başkalarının kendisine karşı el birliğiyle kötülük yapmaya çalıştıklarına inanır. Nevrozlu kişi ile paranoid kişi arasındaki ayrım buradadır. Nevrozlu kişi de hep kendisinden nefret edildiğinden, kötülüğe uğrayacağından ve benzerinden korkar. Gene de bütün bunların kendi kuruntuları olduğunu bilir. Paranoid kişide ise bu kuruntular gerçek olup çıkmıştır. Narsizmin akıllılıkla delilik sınırında bulunan özel bir türü, olağanüstü bir güç ele geçiren insanlarda görülebilir. Mısır firavunları, Romalı Sezarlar, Borgia'lar, Hitler, Stalin, Trujillo, bunların hepsinde benzer özellikler vardır. Bu insanlar mutlak güç elde etmişlerdir. Ağızlarından çıkan bir sözle yaşam ve ölüm konusunda olduğu gibi hemen her konuda son kararı verirler. İstedikleri her şeyi yapabilme yetilerinin sınırı yok gibidir. Yalnızca hastalık, yaş ve ölümle sınırlandırılmış tanrılardır bu kişiler. İnsanın var olması sorununa, bu varoluşun sınırlarının ötesine geçme yolunda umutsuz bir çabaya girişerek çözüm bulmaya çalışırlar. Şehvetleri, güçleri sınırsızmış gibi davranırlar. Bu yüzden sayısız kadınla yatar, sayısız adam öldürür, her yere şatolar kurar. Gökteki aya el atmak, olmayacak şeyleri ele geçirmek isterler. Dipnot, Kamu Caligula adlı oyununda bu tür güç deliliğini çok doğru bir biçimde anlatmıştır. Varlık sorununu insan değilmiş gibi davranarak çözme çabası olsa da bir tür deliliktir bu tutum. Üstelik hasta kişinin yaşamı ilerledikçe artan bir deliliktir bu. Kişi tanrılaşmaya çalıştıkça kendini öteki insanlardan soyutlar. Bu soyutlama onu daha da korkak yapar. Herkes onun düşmanı olur. Bunların sonucunda doğan korkuya dayanabilmek için kişi gücünü, acımasızlığını ve narsizmini gittikçe artırır. Sezar'a özgü bir delilik türü şu etken işe karışmasa düpedüz delilik olacaktır. Eline geçirdiği bu güçle Sezar gerçekliği kendi narsist düşlerine göre çarpıtmıştır. Herkese zorla kendisinin bir tanrı, en güçlü, en bilge adam olduğunu kabul ettirmiştir. Bu yüzden kendi megalomanisi ona akla uygun bir duyguymuş gibi gelir. Öte yandan birçok insan ondan nefret edecek, onu devirmeye, öldürmeye çalışacaktır. Bu yüzden de hastalıklı kuşkuları görebildiği kadarıyla gerçeklerle doğrulanmaktadır. Bunun sonucu olarak Sezar kendini bütünüyle gerçeklikten kopmuş görmez. Çok tehlikeli bir durumda olsa da bu yüzden aklı bir ölçüde başındadır. Psikoz mutlak bir narsizm durumudur. Bu durumda kişi dış gerçeklikle tüm ilişkilerini koparmış, gerçekliğin yerine kendi kişiliğini koymuştur. Bütünüyle kendisiyle doludur. Kendi kendisinin tanrısı ve dünyası olmuştur. Psikozun dinamik bir biçimde anlaşılmasını sağlayan ilk adım da Freud'un bunu sezmesi olmuştur. Bununla birlikte psikozun ne olduğunu bilmeyenler için önce nevrozu ya da normal insanlarda narsizmi anlatmak yararlı olacaktır. Narsizmin en ilkel örneklerinden biri normal insanın kendi bedenine karşı edindiği tutumdur. İnsanların çoğu kendi bedenlerini, yüzlerini, biçimlerini beğenirler. Başka bir insanın belki daha güzel birinin yerinde olmak isteyip istemedikleri sorulduğunda istemediklerini söylerler. Bundan daha aydınlatıcı olan bir gerçek de çoğu insanın kendi dışkısının görünüşüne ve kokusuna aldırmaması, aslında bazılarının bundan hoşlanması, oysa başkalarınınkinden kesinlikle iğrenmesidir. Açıkça görülüyor ki burada estetik ya da başka türde bir yargı söz konusu değildir. Aynı şey insanın kendi vücuduyla ilgili olduğunda hoş gelir. Başkasının vücuduyla ilgili olduğu zaman hoş gelmez. Şimdi de narsizmin daha az rastlanan başka bir türüne bakalım. Birisi doktoru muayenehanesine telefon ederek bir randevu ister. Doktor o hafta için randevu veremeyeceğini, bir hafta sonra gelmesini söyler. Hasta en yakın tarihte randevu almakta direnir. Açıklama olarak da bekleneceği gibi neden acele ettiğini söyleyeceğini, doktorun muayenehanesinde 5 dakikalık bir yerde oturduğunu söyler. Doktor zaman ayırmama sorununun hastanın muayenehaneye 5 dakika gelebilmesiyle çözümlenemeyeceğini söylediğinde öteki bunu anlayamaz. Doktorun kendisine en yakın zamanda randevu vermesi için kendi gösterdiği nedenin yeterli olduğunda direnir. Doktor bir ruh çözümlemecisi ise hastası hakkında hemen teşhisle ilgili bir gözlemde bulunacaktır. Karşısında aşırı narsist, başka deyişiyle çok hasta bir insan vardır. Bunun nedenlerini görmek güç değildir. Hasta doktorun durumunu kendisininkinden ayrı bir durum olarak görememektedir. Hastanın kendi görüş alanındaki tek gerçek, doktoru görmek istemesi ve kendisinin oraya çok kısa bir zaman içinde gidebilecek durumda olmasıdır. Kendine özgü bir çalışma programı, kendi gereksinmeleri olan ayrı bir kişi olarak doktor yoktur göz önünde. Onun mantığı şöyle işler. Kendisinin oraya gelmesi kolaysa doktorun da onu görmesi kolaydır. Doktorun ilk açıklamasından sonra hasta A, evet doktor anlıyorum, özür dilerim böyle bir şey söylememeliydim diyebilseydi, o hasta hakkında doktorun teşhisi değişik olurdu. O zaman önce kendi durumuyla doktorun durumunu birbirinden ayıramayan ama narsizme birinci hasta ölçüsünde yoğun ve katı olmayan bir narsistle karşı karşıya bulunduğumuzu anlardık. Bu tür hastalar dikkatleri çekildiğinde durumu olduğu gibi görerek buna göre bir tepki gösterirler. İkinci tür hasta yaptığı hatayı görünce belki utanacaktır. Birincisi ise hiçbir zaman utanma duymayacaktır. Bu kolaylıktan yararlanmayacak ölçüde aptal olan doktoru eleştirecektir. Benzer bir olgu, sevgisine karşılık vermeyen bir kadına aşık olan narsist bir adamda kolaylıkla gözlenebilir. Narsist kişi, kadının kendisini sevmediğine inanmak istemeyecektir. Şöyle akıl yürütecektir. Ben onu bu denli severken onun beni sevmemesi olanaksız ya da o da beni sevmese ben onu bu denli çok sevemem. Sonra da kadının duygularına karşılık vermemesini şu varsayımlarla akla uydurmaya çalışacaktır. Beni sevdiğinin bilincinde değil. Kendi sevgisinin yokluğundan korkuyor. Beni denemek, bana işkence etmek istiyor. Buna benzer daha bir sürü neden. Daha önceki örnekte de olduğu gibi burada önemli olan nokta narsist kişinin başka bir insanın içindeki gerçekliği kendisininkinden ayrı bir gerçeklik olarak varsayamamasıdır.